Tekrar merhaba. Finans Podcast'inde bu hafta biraz hesap sorma haftası. Açıklayacağım. Bugüne kadarki bölümlerden en azından son 4-5 tanesini dinlediyseniz hedef belirlemeniz beklenir normal şartlarda. Yeni bir yıla girdik ve yeni yıla girdikten sonra ben bu yıl bittiğinde kenara şu kadar para ayırmış olacağım diye belirlemeniz beklenir. Yani ben açıkçası bunu beklerim ama bunu size o zamandan tavsiye etmedim. Ve Ocak ayının son düzlüğüne giriyoruz. 2024'ün sonunda benim kenarda şu kadar birikmişim olacak demeyen varsa eğer bu yayından sonra bunu lütfen yapsın. Çünkü hedef belirlemek çok kritik motivasyon kaynağı olabiliyor. Belirlenmiş hedefler finansal başarıya bizi ulaştırma yolculuğunda rehberlik edebilir bize. Çünkü şöyle bir şey var. Ben bir hedef belirlemediğim sürece kenara neden para ayırayım ki diye beyniniz sürekli bunu tekrar eder. Bir harcama yapmanız gerektiği zaman ama bir hedefiniz olduğu takdirde size yıl sonu hedefime ulaşabilecek miyim? Finansal bağımsızlık, bireysel özgürlük hedefime ulaşabilecek miyim diye bir endişeniz olduğundan dolayı ama bu güzel bir endişe tabii. Siz kenara belli bir miktar para ayırmanız gerekiyor olduğunu bileceksiniz ve her ay belki de normalde yapmayacağınız kadar tasarruf etmiş olacaksınız. Ve yıl sonundaki o hedefinize yaklaşacaksınız, hedefinize ulaşacaksınız, geçeceksiniz ama bir şekilde kenarda bir birikmişiniz olacak. Herhangi bir hedef olmazsa muhtemelen çarçur edeceksiniz. Öyle bir kişiliğiniz olmasa dahi insan harcamaya meyilli bir varlık. Birkaç yıldır bize dikte edilen bir şey var. Harcamazsan daha pahalı olacak. Şimdi almazsam fiyatı daha da artacak. O yüzden şimdi bir an önce almalıyım, bende olmalı, stok yapmalıyım gibi şeyler dikte edildi korona döneminden beri. Bunun dönemi kapandı. Belli bir dönem bu mantıklıydı ama şu anda öyle bir dönemde değiliz. Şu anda siz birikim yapmayı hedeflemelisiniz. Yönlendirici bir hedefiniz olması lazım. Ne için çalıştığınızı bilmek sizi o yolda tutabilir. Bir hedefiniz varsa, o hedefe doğru gitmek istiyorsanız, o hedefe giden yolda sizin en büyük destekçiniz yine kendiniz olacak. O yüzden bugün eğer hala bir hedef belirlemediyseniz mutlaka kağıt, kalem, cep telefonunuzun not uygulaması her şey olur. Takvim ya da bir yerde bir hedef koyun ve o hedefi yılda birkaç kez kontrol edin. Ne kadar uzağındasınız ya da geçtiniz mi, ulaştınız mı, yakın mısınız? Bunlara bakın. Bu sizi daha çok motive edecek ve o hedefe ulaşmanızı %90 sağlayacağını garantileyebilirim gibi. Yani size ne kadar güvenirim onu bilmiyorum ama sanki ulaşırsınız gibi geliyor bana. Sizin kendinizle olan ilişkinizle alakalı biraz. Yapabileceğinizi düşünüyorsanız denemekten zarar gelmez. Ve şu anda bütün piyasaların sakin olduğu bir dönemdeyiz. O yüzden şu anda biriktirmek için, dolar maliyet ortalaması yapmak için de en güzel zamanlar bunlar. Aşırı hareketin olmadığı, sizin her hafta, her ay, her gün kendi sıklığınızı belirleyeceksiniz. Ona uygun bir frekansta çeşitli yatırım araçlarına bölerek riski azaltarak bir sepet yapmanız gerekiyor. Burada alabileceğiniz riskler tamamen size bağlı. Onun için kendinizi iyi tanımanız lazım. Şunu dememelisiniz. Ben bütün paramı bugün Bitcoin'e basıyorum. Ne de olsa artacak. Bu çok yanlış bir davranış. Bunu yapanlar görüyorum. Hatta bir dinleyicimiz sevgili Utku Bey bununla alakalı bir şey yazmış. Yine çok uzun bir mail. Şimdi çoğu maile doğrudan dönüş yapmak istiyorum. Ama bazı mailler o kadar uzun oluyor ki okurken başını unutup sonuna odaklanabiliyorum. Mümkün olduğunca çok sade, kısa, derdiniz neyse onunla alakalı sorarsanız çok daha dönüş yapma ihtimalim yüksek olur ve dönüş yaptığım zaman daha da kısalır. Şimdi Utku Bey'in mailinde yakaladığım bir detay beni biraz bu az önceki uyarılarımı yapmaya itti. Şöyle demiş, Bitcoin ve Ethereum bireysel emeklilik olarak düşün her ay maaşıma oranla değil net bir miktarla alım yaptığım araçlar demiş. Hatta mesai ücretleri aldığı aylarda bu Bitcoin ve Ethereum'a ayırdığı miktarı artırıyor. Ancak Bitcoin ve Ethereum'a güvenerek bir bireysel emeklilik planı yapmak sadece bununla çok yanlış. Daha önce bu konuyla ilgili görüşümle alakalı kripto paralar bölümünde de çok net olduğunu düşünüyorum. Bahsetmiştim. %5, %10'u geçmemeli portföyünüzde bence. Kripto paralar hala çok riskli araçlar. Bu bir yatırım tavsiyesi değil. Eğer kripto paranız varsa benim bu söylemim sebebiyle satın değil yani. Bunu kastetmiyorum. Sadece ben bunu yapmazdım açıkçası. %5'i, %10'u geçtiği anda benim için tehlike çanları çalıyor demektir. Yani bunu mümkün olduğunca o baremin altında tutmalıyız. Altın en garanti yatırım araçlarından birisi olarak görülüyor. Yine Utku Bey'in yatırım yaptığı bir başka alan. Hisse senetleri. Keza bu da en riskli alan. Kripto paralar kadar riskli değil ama arkasında bildiğimiz, fiziksel olarak gidip ziyaret bile edebileceğimiz, hatta son birkaç aydır goy goyu dönen, işte kontrole gidebileceğimiz, halbuki tabii yapmamamız gereken firmalar bunlar. Bazen firmalar yatırımcılarıyla yatırımcı toplantıları yapabiliyor. Bunlara başvurarak ya da çeşitli davetler gelirse katılabiliyorsunuz. Gerçekten bu genel kurullar olabiliyor, çeşitli yatırımcı toplantıları olabiliyor. Bunlara katılabiliyorsunuz ama gidip de işte o firmanın altında çalışan bir şirkete ben denetime geldim diyenler gerçekten oldu. Bunu şaka yollu yapanlar da oldu. Gerçekten yapıp da bu aslında böyle değilmiş diye anlayanlar oldu falan. Hisse senetleri biraz daha kripto paralara göre daha güvenli bir alan. O yüzden onun daha büyük bir paya sahip olmasını ben beklerim. 27 yaşlarının ortasında Utku Bey. Şu anda birikim yapabilmek için en güzel zamanlarda. 20'li yaşlar sizin 40'lı yaşlarınızı garantiye alacak kadar büyük birikimlere sahip olabileceğiniz bir yaş. Bu 15-20 yıl içerisinde öyle bir büyük portföye sahip olabilir ki her hafta ya da her ay yatırım yapan bugünkü yatırımcı aklınız şaşar. Bazen kendi portföyümden örnekler veriyorum. Rakamlar abartı gelebiliyor bazılarına ama bu rakamların hiçbiri abartı değil. Ve erken başlamış olmanın, hatta bana sorarsanız ben geç bile kaldım. Bilsem 15 yaşından itibaren bu yatırımları yapardım. Kendi hesabıma olmasa bile bir şekilde bu yatırımları yapmaya, yaptırtmaya başlardım kendi adıma. Ama ben onu yapamadığım halde çok güzel bir zamanda girdiğimi düşünüyorum ve girdiğimden beri de portföyü çok fazla katladım. Bu sadece portföy büyümesi anlamında değil, portföy getirisi anlamında da. Portföy büyümesiyle portföy getirisi farklı şeyler. Büyüme sizin içerisine eklediğiniz diğer kapitalleri de kapsayan total büyüklüğü gösteriyor. Ama getiri ise sizin mevcut içerideki yatırımlarınızın size kazandırdığı anlamına geliyor. Getiri anlamında da enflasyonu çok büyük ölçüde yenmiş bir portföye sahip olmanın gururunu yaşıyorum yani. Bu podcast yayınlarını yaparken ben bu işlere bugün başlamış birisi olarak yapmıyorum bunu. Ben bir Twitter hüstadı değilim. Ama kendi yaşamıma etki eden, doğru olduğunu düşündüğüm finansal kararları size de anlatmaya çalışıyorum. Bunların tamamını ben anlattığım için doğru kabul etmeyin. Kendiniz de ayrıca araştırın. Bunu da hep söylüyorum. Hiçbir söylediğim yatırım tavsiyesi değil. Benim faydasını gördüğüm şeylerden bahsediyorum. Onu unutmamak lazım. O yüzden mümkün olduğunca bölelim. Hisselere, fonlara, eğer hisse bazlı uğraşmak istemiyorsanız, ki bu zor bir şey. Gerçekten de hisseleri sürekli izlemektense fon alıp işinize geçebilirsiniz. Fonlarla ilgili de nasıl yapabileceğinizi anlattığım bölüm var. Dönüp ona da bakın. Kripto paralara da aynı şekilde şimdi yatırım yapmak çok zor gelebilir. Çok fazla, tabiri caizse, shitcoin var. Altcoin'den ziyade her gün çıkan onlarca, yüzlerce yeni coin var. Bu coinlerin hangisine yetişeceksiniz de hangisini alacaksınız? Bu tarz ne olduğunu bilmediğiniz coinler nadiren şans getirebiliyor ve çok katlayabiliyor ama çok nadiren oluyor. 1000 tane çıkıyorsa bir tanesi çok katlıyor mesela. Çünkü on binlerce şu an CoinMarketCap'te aktif grafiği takip edilebilen coin var. Grafiği oradan takip edilemeyen Dex Tools gibi doğrudan kontratın kendisinden takip edilen PancakeSwap, Uniswap gibi yerlerden satın alınabilen çok daha riskli coinler var. Ve bunlar yüz binlerin üzerinde. Altında altcoin geliştirilebilecek, token yaratılabilecek her kripto paranın altında binlerce coin var. Belki milyonu bulmuştur total coin. Bilmiyorum, ona bakmadım. Belki bir yerde bir istatistiği vardır. Coin olarak ya da token olarak çıkmış olan bütün kripto paralar belki de 1 milyon tane vardır. Çoğu sadece yaratıcısının yarattığı cüzdanda kalabiliyor. Bir değere sahip olmayabiliyor. Bir havuzu olmadığı için, bunlar tabii karmaşık terimler ama, ona yatırım yapılamayabiliyor ve bir kendine özgü saklama aracı olarak kalabiliyor. Şirketler için bir takım blok zincirleri olabiliyor. Bunların kendi alt tokenları olabiliyor vesaire. Çok karmaşık ama siz bunlarla uğraşmak istemiyorsanız, ki uğraşmak gerçekten mesai isteyen bir iş. Bitcoin gibi çok daha güvenli liman gibi görülen, kendi içerisinde, kendi ekosisteminde güvenli liman gibi görünen, daha ayakları yere basan coinleri değerlendirebilirsiniz ve bunlardan 3-5 tane gelecek gördüklerinize girip düzenli yatırım yapabilirsiniz. Ama en çok yatırım yaptığınız alan bu olmamalı. Bence. Tabii yine dediğim gibi riskini siz kendiniz alın. Hedeflerinizi belirliyorsunuz. Bu haftanın bu ödevi olsun. Hedefleriniz belirlerseniz gideceğiniz yeri bilirsiniz. Yola çıktıktan sonra bakarız ya, kenara atarız 3-5 kuruş haftada bir, ayda bir derseniz o da bir yere varabilir. Varmaz demiyorum ama daha küçük bir ihtimalle varabilir. Varmama ihtimali daha yüksek. Bu kripto paralarla alakalı en son söylediklerime ek olarak şunu da eklemek istiyorum. Şimdi aklıma geldi. Twitter'da kripto paranın adını vermeyeceğim bir yabancı hesap bir kripto para çıkaracağını ve çıkardığı kripto parayla insanları dolandıracağını lanse ederek, bunu gayet açık bir şekilde söyleyerek, kendi kullanıcı adıyla aynı baş harfine sahip bir kripto para çıkarıyor, token çıkarıyor. Bu çıkardığı token'ın da konseptini şu anda çok popüler olan bir meme coin'e benzeterek onun yancısıymış gibi lanse edeceğim ve sizi kandıracağım, sizden para toplayacağım diyor. Bunu açıkça söyleyerek bir Twitter hesabından yayın yapıyor. Hem sesli, hem görüntülü, hem görsellerle bunu çok güzel nasıl yapacağını anlatarak yayınlıyor. Ve sonra bu projesini hayata geçiriyor. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında bunu açıklıyor. Ve hala bugün 2024'ün başındayız. O kripto paradan inanılmaz derecede yüksek meblağlar kar ediyor. Ve insanları dolandırdığını, dolandırmaya devam edeceğini açıkça söylüyor. Buna yatırım yapan bazı insanlar kendisi söylemesine rağmen, bunca uyarıya rağmen o kripto parayı hala satın almaya çalışıyor ve alıyor. Aldıkça bu adamın kripto para havuzu, cüzdanı, o kripto parayı satın aldıkları coin karşılığında verdikleri Ethereum miktarıyla doluyor. Bana siz para verin, ben karşılığında size bir şey vermeyeceğim diyor. İnsanlar parayı veriyor ve diyor ki niye bir şey olmadı? O da diyor ki ben zaten bir şey olmayacağını söyledim ve hala bunu yapıyorum, yapmaya devam edeceğim diyor. Kripto paranın adını özellikle söylemiyorum ki örnek de olmasın, bu tuzağa başkaları da düşmesin diye adını söylemiyorum özellikle. Ama bu case'i özellikle ben takip ediyorum. 5-6 aydır çok yakından izliyorum bu durumu. Ne olacak, nereye varacak çok merak ediyorum. Kripto paralarda gerçekten arkasını bildiğiniz kripto paralara bireysel emeklilik için bir fon olsun kenarda diyorsanız bu tarz coinlere değil daha bilindik coinlere çok küçük miktarlarda ayırarak girin bence. Hisse ve fon ile ilgili bir uyarı da yapmak istiyorum. Bu bölümde bahsettiğim şeylerin bazısının uzantıları var haliyle. Şimdi mesela hisse aldığınızda atıyorum bir fon almak yerine 100 tane, 150 tane hisseden oluşan çok büyük bir portföy geliştirdiniz. Bu portföy içerisinde bazı hisseler bölünecek. Mesela bölünme şu oluyor. Sermaye artırımı yapabiliyorlar. Hisse fiyatı 100 TL ise mesela 50 TL'ye düşüyor ama sizin elinizdeki adet sayısı da 2 katına çıkıyor. Kolay olsun diye orantıyı doğru kurarak anlatmaya çalışıyorum. Kolay rakamlar veriyorum. Ama bedelli artırımı yapmak isteyenler olursa firma olarak sizden her artırım için elinizdeki hisse adedinin arttığı kadar belli bir miktar para talep ediyor. Atıyorum şunu diyebiliyor. Sende 1000 adet X firmasının hissesi varsa, bu X firması tabii başka isim çakışmalarına neden olmasın. Herhangi bir firma kastediyorum. Herhangi bir firmanın hissesi var ve bu bedelli sermaye artırımı yapılıp bölünecekse yine sizin elinizdekilerin değeri atıyorum yarıya kadar inebiliyor neredeyse ama sizden eğer siz elinizdeki 1000 tane kadar daha artırmak isterseniz para istiyor. Mesela hissenin fiyatı 10 TL ise sizden artırım için bir adet hissenin karşılığı bir adet de bedelli rüçhan açıyor. Bu rüçhan haklarınız karşılığında da her birini 9 TL'den satabiliyor ya da 1 TL daha vererek her biri için sizin 10.000 TL'ye denk gelen 1000 hisseden oluşan havuzunuza ekleyerek 20.000'e tamamlatabiliyor. Eğer rüçhanlarınızı kullanmazsanız 9 TL'ye denk gelen tanesi rüçhanlarınız, 1000 tane ise 9.000 TL'niz o belli bedelli sermaye artırımı süreci sonunda satmazsanız ya da bedelli artırım hakkınızı kullanmazsanız yanıyor. Böylece sizin elinizde 10.000 TL'lik hisse varken normalde 20.000 TL olan ama şu anda bölündüğü için 10.000 TL'lik hisse varken misal rakamları yine kolay olsun diye bu şekilde yuvarlayarak söylüyorum karışıklık olmasın. Geri kalan 10.000 TL'si siz ne sattınız ne bedelli artırımı yaptınız. Bu durumda yanıyor ve o hisseye yatırdığınız paranın, daha doğrusu o hissedeki total sermayenin, geldiğimiz noktadaki o hisse değerinin mesela yarısını kaybetmiş oluyorsun. Bu her hisse için takip etmesi çok zor bir şey. Sırf son bir yıl içerisinde birkaç tane benim başıma geldi. Ben tabii bedelli artırımlarını yaparak bu hisseleri tutmaya devam ediyorum. Ama ona da ayrıca bir para sokmanız gerekiyor o hesabınıza. Çünkü satmak istediğinizde satmak istediğiniz noktada olmayabiliyor o hisse. Tekleme hisse aldığınızdan dolayı. Ama bunun gibi 10-15 tane olduğunu düşünün. Her biriyle uğraşmak çok gerçekten kafa karıştırıcı ve bir noktada mide bulandırıcı bir şey. O yüzden hisseleri fon alarak fon yöneticilerinin halletmelerini bekliyoruz. Bu daha kolay oluyor. Ben iki türlüsünü de yaptığım için bazen uğraşmam gerekiyor. Ama çoğunlukla tek tek uğraşmaktansa fon almak daha mantıklı olabilir. Tabii bir hisse çok değer görecek diyorsanız, o hisseye çok güveniyorsanız, o hisseden daha fazla almak tabii ki tercih edebileceğiniz bir şey. Ama çok fazla ben bu işlerden anlamam diyenler diğer tarafı daha çok değerlendirebilirler. O nedenle bu uyarıyı da yapmak istedim. Hisselerin bölünmesinin bir de şöyle bir izlenimi var insanlarda. Küçük yatırımcı şöyle zannediyor. Hisse bölündüğü zaman 100 TL olan fiyatı 50 TL'ye indiği zaman bu eski hedefi olan 100 TL'ye çıkar. O yüzden ben buna yükleneyim ve ben bu hisseyi daha çok alayım diyor olabilirler. Ki diyenler görüyoruz. Ancak özellikle çok değerli bir şirketimiz var son yıllarda değeri çok artan. İsim vermeyeceğim yine yönlendirme olmasın diye. Bölündüğü için hissenin çok artacağını düşünen insanlar yanıldı. Bir senelik grafiğine baktığımızda bir sene öncesi şu an %30 aşağısında. %30'dan da fazla hatta. Yani bölünme her zaman artıp eski kademesine geleceği anlamına gelmiyor. Şirketin piyasadaki değeri yarıya inmiyor. Piyasadaki değeri yine aynı. Sadece hisse bölünme sayısı değişiyor. Bir şirket paylarını 100 bin hisseye bölüyorsa onu 200 bin hisse yapıyor ama total pay yine aynı yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden hisselerin bölünmesi hisse fiyatı uçacak anlamına gelmiyor. Böyle bir inanış ne yazık ki var. Hatta Akıllı Yatırımcı kitabında bununla alakalı bir kısım da var. Bundan söz ediyordu. Şimdi kitap yakınlarımda ama şu anda bulamayabilirim o kısmı. Söylediğime benzer bir yanılgı olabilir uyarısı var. Böyle bir inanışa kapılmayın uyarısı orada da var. Hadi beni boş ver, karacı olan muhabbeti yani. Akıllı Yatırımcı kitabı bile öyle söylüyor. Şimdi hedeflerin öneminden bahsettim. Kripto paralara o kadar da güvenmemek gerektiğinden bahsettik. Portföy büyümesiyle gelir oranının farkından bahsettik. Hisselerin bölünmesinin önemsizliğinden ve bölünen hisselerin rüçhanlarından bahsettik. Bireysel emeklilik yöntemi olarak kripto paralara nasıl bakmalıyız? Ondan bahsettik. Hisse almak mı, onun yerine fon almak mı? Bunlardan bahsettik ve çeşitli uyarılar yaptık. Bu bölümün daha çok yatırıma yeni başlamış olan kişilere faydalı olacağını düşünüyorum. Ve dinleyici sayısının çok büyük hızla arttığını görüyorum. Son özellikle yılbaşından sonra dinleyici sayımız hayli arttı ve beni sevindiren bir diğer konu da kadın dinleyici oranının artmış olması. Çünkü daha çok para erkeklerin tek elinde gibi bir izlenim var ve erkek işiymiş gibi lanse ediliyor ya da algılanıyor ama bunu yavaş yavaş kırıyoruz. Özellikle son 1-1,5 aydır kadın dinleyici oranının epey arttığını görüyorum. Bu da sevindirici bir gelişme. Bununla beraber bana dediğim gibi sorularınız varsa, bölümün ortalarında da uyarmıştım. Lütfen mümkün olduğunca kısa sorun, net sorun ama çok uzun mailleri ya da sosyal medyadan gelen çok uzun soruları cevaplayacak inanın vaktim olmayabiliyor. Zaten her zaman uzun uzun yazmak da mümkün olmayabiliyor. Bu podcastlere vakit ayırdığım kadar e-postalara da ayrıca vakit ayırmam gerekiyor. O yüzden lütfen sormayın demiyorum. Tabii ki sorun diye o iletişim bilgileri orada var ama daha kısa, daha net, daha anlaşılır, daha hedef odaklı sorun. Ve lütfen hedeflerinizi belirleyin. Ölçülebilir olsun, somut bir şey belirleyin yani. Belli bir miktar parayı biriktireceğim deyin mesela. Şunun için biriktireceğim deyin. Bu benim işte acil durum fonum olacak. Ya da ne bileyim bilgisayar alacağım, onun fonu olacak. Telefonumu yenileyeceğim, onun fonu olacak. Birine hediye alacağım, onun fonu olacak. Bir şey deyin ama hedefiniz net olsun. Araba alacağım olabilir, daha büyük hedefler olabilir mesela. Ev yaptıracağım diyebilirsiniz. Onun hedefi olabilir. Tamamıyla sizin sermayenizin büyüklüğüyle alakalı bir şey ama hedefiniz net olsun. Erişilebilir olsun daha da önemlisi. Gerçekçi olması lazım yani. Atıyorum ben bir rezidans dairesi yerine gidip de bir rezidans satın alacağım diye saçma sapan bir hedef koymayın kendinize. O yüzden ulaşılabilir bir hedef, hedeflere ulaştığınızda da sizi mutlu eder. Ulaştığınız hedefin bir achievement'ı kafanızda açılır. Bu sebeple sizi daha çoğuna yönlendirir ve teşvik eder. Aşırı zorlayıcı hedefler motivasyonunuzu azaltabilir. Bu yanılgıya düşmeyin. Hedeflerinizde hep söylediğim gibi belli bir yıl sonuna ya da ay sonuna, mevsim sonuna bir şeye göre zaman çerçevesi koyun. Bu hedeflerinizi takip etmenizi kolaylaştıracaktır. Hedefleri belirlemekle kalmayıp bu hedeflere ulaşmak için bir takım planlar da yapmanız lazım. Bütçe oluşturacaksınız, yatırım yapacaksınız, gelişim sağlayacaksınız. Bütçe oluşturmayı geçmişte de çok kapsamlı anlattık. Gelir ve giderlerinizi gözden geçirip artan parayla kenara koyacaksınız işte. Onunla yatırım yapacaksınız. Finansal büyüme için neler yapabileceğinizi anlattık. Çeşitlendirmeyi anlattık. Uzun vadeli yatırım stratejilerini anlattık. Bu alanda kitaplar okuyup kendinizi geliştirebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımda paylaştığım kitap tavsiyeleri de sizin için faydalı olabilir. Özellikle Instagram'a bakabilirsiniz bunun için. İlerlemenizde takip edip adaptasyon sağlamanız lazım. Bu bir süreç. Süreci takip etmeniz önemli. Belirlediğiniz hedefleri düzenli olarak kontrol etmenizi söylemiştim. Bu değişen koşullara ve hedeflere göre uyum sağlamanızı da kapsıyor. Yani bir şey oldu, çok büyük bir olay oldu. Onun neticesinde atıyorum bir finansal enstrümanla alakalı olağanüstü bir gelişme yaşandı. Bununla alakalı aksiyon alıp o alanda bir atılım yapmanız gerekebilir mesela. Bu her zaman ona daha fazla girmek anlamında değil, çıkmak anlamında da olabilir. Çok fazla değerlenen bir hisseden çıkmak gibi. Eğer yıl sonu hedefinizse ve 9. ayda siz çok değerlendiğini düşünüyorsanız o hissenin, o hisseden çıkabilirsiniz mesela. Sonsuza kadar tutmak zorunda değilsiniz. Bunlar çünkü küçük hedefler. Şu anda belirlediğimiz hedefler minik minik hedefler. Uzun vade yatırım ayrı. O sizin asıl portföyünüz. Ama kısa vadeli hedefler için konuşuyoruz şu anda. Kısa ve orta vadeli yatırımlar için yolda karşılaştığınız yeni durumlara göre planınızı revize edin. Finansal hedeflere ulaşmak kişisel finansal güveninizi de artırabilir. Bu da genel yaşam kalitenizi olumlu yönde etkileyecektir. Sırf bazı hedeflere ulaşabilmiş olmak için kolay hedefler koyabilirsiniz başlangıç için. Belli finansal hedeflere ulaşmak özgürlük duygusu da yaratabilir. Birikim yaparak daha fazla seyahat edebilirsiniz mesela. O seyahati etmeseniz bile o seyahati etme ihtimalinizin her an masada olması sebebiyle onun bile sağlayacağı ek bir mutluluk var. Bunları deneyerek göreceksiniz. Çok uzatmadan kapatalım. E-posta ve sosyal medya hesaplarımın bağlantıları açıklamada. Görüşmek üzere.